paragraf 172 altındaki paragraf. Yani ona anlarken. Gül kırmızıdır ya da kırmızı değildir gibi nitel bir yargının gerçekliği kapsayabilmesi özsel bir mantıksal ön yargıdır. Bunu kabul etmiyor Hegel. Yani gül kırmızıdır ya da kırmızı değildir önermeleri gerçeklik kapsamıyorlar. Bunlar doğru olabilirler diyor. Algının sonlu tasarımlama ve düşünmenin sınırlı çemberi içerisinde. Bir kere gerçeklik ve doğruluk sözcüklerini Hegel, yani Wahrheit ve Richtigkeit, bunları tasarımsal, algısal olma kriteriyle ayırt ediyor. Doğruluk tasarıma ait olana ya da algıya ait olana doğru denebilir. Yani fenomenal olan dedik. Şimdi biraz aşağıda ama gerçeklik yalnızca biçim üzerine eş değil, ortaya koyulan kavram ve ona karşılık düşen olgusallık üzerine dayanır. Bir şeyin gerçeklik olması onun kavram ve olgusallık arasındaki, kavram ve realite arasındaki birliğe, çakışmaya dayanır diyor. Bir şey gerçekse onun olgusallığı onun kavramıyla çakışıyordur. Az önceki gerçek insan örneğinde verdiğimiz gibi. Şimdi devam edelim. Doğruluk ve gerçeklik. Almancasına bakarsan ekte, Almancasına bakarsan, yani doğruluk ve gerçeklik ne yazıyor diye okur musun? Doğruluk ilk sözcük. Richtigkeit. Ondan sonra ve gerçeklik.
Und Wahrheit dediği de
gibi. Evet. Gerçeklik. Gerçeklik. Doğruluk ve gerçeklik. Yani İngilizcesi correctness ve truth. Gündelik yaşamda çoğu kez eş anlamlı olarak kullanıyoruz bunları. Yani sen dedin ya Aristoteles'in işte benim 60 sene boyunca şu kadar tarihten şu tarihe kadar yaşamış olmam gerçektir.
Correctness mi yoksa?
Doğrudur bu. Yani Hegel diyor ki bu correctness ve truth. Şimdi ben 1950'de doğdum, 2010'a kadar yaşadım. Ahmet diyor ki bu gerçek. Hegel diyor ki bu doğru. Yani bu var değil ama bu correct, richtig.
İçeriğin gerçek.
Şimdi bir karşılaştırma, neden bu gerçek değil ya da yani şimdi benim eğer orada gerçek şu, bir sorgulama varsa, bir kuşku varsa büyük olasılıkla o zaman onun gerçek olduğunu söyleyebiliriz. Doğrudan da öte var olduğunu vurgulamak için. Ama Aristoteles şu tarihte doğdu önermesi senin verdiğin önermeden hiç farklı değil. Değil mi? Aynı önerme.
Evet.
Aynı önerme. Diyorsun ki ben şu tarihten şu tarihe kadar yaşarım. Zamansal, tarihsel bir önerme bu. Aristoteles, Hegel kendisi burada veriyor. Aristoteles şu tarihte doğdu, şu olimpiyatın şu yılında falan. Bunlar doğru olan önermeler. Bunlara gerçeklik şeyini vermeyeceğiz diyor. Değerini vermeyeceğiz. Şimdi burada Hegel'in ağır bir sözü var. Onu okursam iyi olacak. Alınmayacağız ama. Yani kim bir sezginin ya da algının doğruluğuna ya da tasarımın nesnesiyle bağdaşmasına gerçeklik derse, bundan böyle en azından felsefenin nesnesi ve ereği olan şey için bir anlatımdan yoksun kalır. Bu sayfa 488'de kim bir sezginin ya da algının doğruluğuna ya da tasarımın nesnesiyle bağdaşmasına gerçeklik derse. Bak, tasarımın nesnesiyle bağdaşması dediğim şey, tasarım ve nesnesi arasındaki, yani Aristoteles şu tarihte doğdu. Bu tasarım. Bunun nesnesi, yani bunun olgusal yanı. Bu doğru. Buna gerçeklik derse diyor, kim bunu söylerse, bundan böyle felsefe için, felsefenin ereği olan şey için bir anlatımdan yoksun kalır. Felsefenin ereği nedir? En yüksek gerçek kavram. Evet, gerçek. Yani idea ya da us. Eğer bu sözcüğü sen böyle sıradan olgulara, fenomenlere harcarsan, o zaman onu kullanman gereken yerde boş kalırsın diye. İdea ya...
He? Hakikat moralleri.
Evet. Şimdi hakikati ve gerçekliği eşitledik. Yani orada sadece şey var diyoruz, yabancı dil olma gibi bir problem var. Birisi yabancı. Her dilde bu sözcükler geçişli olarak kullanılabiliyor. Bu da, bunu da anlıyoruz. Çünkü şey var, mantıksal geçişe izin var aralarında. Ama biz felsefede daha sağın olmak zorundayız. Ve Aristoteles şu tarihte doğdu ya da Ahmet Çakırsoy 1970'ten 2070'e kadar yaşadı. Bu tür önermelere şey dersek, gerçek dersek
gerçekliği... Tasarım niye tasarım onlar?
Onlar önerme olduğu için tasarım değil mi? Genel düşünce, yani Vorstellung çok geniş bir anlatım. Çok geniş. Yani şey de representation şeyi de alabilir, bir önermeyi de alabilir. Ne diyebiliriz?
Olgu.
Sonuçta o takdimi milattan önce yapılan bir takdimi
kabul
ediyor. O takdim de değişebilir. Onun için gerçekten
o tamam. Ama
olgu realite yanı.
Tasarım diyorsan,
düşünce benim bilincimdeki içerik, bilincimdeki şey, biçime ne diyeceğiz? Pardon.
Tasarım yani. Çünkü öznel
tamam.
Yan taşıyor. Aristo'nun işte şu tarihte doğduğu.
O bir önerme. Ama orada iki yan var. Bir önerme yanı var. Yani bilince ait olan yan. Bir de realiteye ya da olgulara ait olan. Yani nesnel bir yan var. Yok iki parça, iki yan. İki yan var. Yani bir bilinçte...
Bilince ait olması dolayısıyla zaten iki parça olmak zorunda.
Yani şimdi doğru. Yani ben şimdi Aristoteles 200 yılında ölmüşken ben ona şey dersem, 199'da öldü dersem, o zaman benim kafamdaki tasarımla
gerçek olan ya da doğru olan şey olan
o anlamda tasarım. Tamam. Yeterli mi? Doğru mu? Yeterli mi? Ya yani tasarım bilinçteki bölümü anlatıyor. Ben öyle anladım. Vorstellung bunların çakışması, yani benim tasarımımla realitedeki ya da olgudaki durumun çakışması doğruluk diyor Hegel. Wahrheit değil, gerçeklik değil. Hakikat değil. Doğruluk. Ben itiraz edemiyorum yani buna. Yani ne var?
Niye
tamam.
Gerçeklik değil o? Yani gerçek, peki o zaman gerçeklik
ontolojik. İşte o.
Varlık.
Yani Aristoteles'in yani ölmesi...
İyi varlık açısından da yaklaşsak olaya.
Evet.
Ama o tarih içinde, örneğin Platon, işte o sözünü ettiğimiz tarihler
tarih
için...
Şey
80 yıl içinde... Ya tarih de değişebilir, her şey değişebilir. Ama tamam, diyelim ki...
O çok önemli ama, bu olağanüstü önemli.
Bence hiç
yani,
önemli değil.
Olumsal...
Niçin? Yani. Çünkü o tarihten 100 yıl önce ya da 100 yıl sonra yaşamış olması, Platon'un insanlaşma sürecine...
Evet.
Katkıları açısından, yarattığı 2500 senelik sonuçları açısından bakıldığında
o ayrı bir yani konu ama.
İkâr edilmez bir şey.
O alan başka.
Ama tarih, 100 sene sonra olmasının hiçbir önemi yok.
Güzel ama bizim de burada esas tarihin şeyiyle, savunluğuyla ilgileniyoruz. Yani 200 yılında mı doğdu, 199 yılında mı doğdu?
Burada değer yükledin. O değer yükleme anlamında başka bir şey ya, bağlama geçtin.
O zaman...
Ama zaten onun yani Platon'un ya da Aristoteles'in anlamı o zaten. Platon'un doğum tarihiyle ölüm tarihinin o kadar da önemli yok.
Bak, şurayı bir şey yap. Ilerleyelim aslında.
Yok, yani gerçek.
Ya Platon olarak almadı, A şahsı olarak
şey, şunu not al.
Hayır ama bir Platon olarak almanın ya da Aristoteles olarak almanın özel bir nedeni var. Ne diyoruz? Bir insanlaşma sürecinden bahsediyoruz. Bir oluştan bahsediyoruz.
Bilinçselleşme.
Neyin oluşmasından bahsediyoruz? İnsanın oluşmasından bahsediyoruz. Öyle değil mi? Peki insanın oluşmasına katkı, kim ne kadar katkı yapmış? Bunun 20 sene önce, 50 sene sonra olmasının ne farkı var? Yani olayı böyle tarihsel kronolojiyle şey yapacaksak...
Bak şuraya işaretledim. Bu şey, benim okuduğum yer, Hegel'in şeyi, doğruluk ve gerçeklik konusundaki sözü. Tamam mı? Yani ona tekrar dönmeyelim isterseniz. Buna bir yazı sorunları bir oturumda çözmek diye bir zorunluluğumuz yok.
İlerleyelim.
Tekrar döneceğiz zaten. Fenomenel olanın...
Yani doğdu demek ki zaten onu ölümle hemen bağlantılamış oluyoruz ve o kendi içinde zaten yokluğu da kapsayan bir şey
evet.
Ve fenomende olan bir şey.
Yani,
ama var olması, yani hep varlık hep var olan bir şey olarak şeyle ilgili değil, olgusallıkla ilgili bir şey değil.
O zaman yine şey mi? Fenomenal olması ve ontolojik şey, varlık ol. Yani fenomenal olması gerçeklik olmamasıyla ilgili olan şey. Fenomenal olana Hegel gerçek denmesini doğru bulmuyor ya da yani bu keyfi bir şey değil. Fenomenal olduğu zaman varlık ve yokluğu birlikte içeriyor. Oluşta olan, değişen, ortadan kalkacak olan, sonlu olan. Yani sonlu olana ya da oluşta olana gerçeklik değerini yüklemiyor. Çünkü gerçeklik ya da hakikat şeye ait, en yüksek olana ait. Burada en yüksek derken senin az önce kullandığın yükseklik sözcüğü burada anlamlı. En yüksek dendiği zaman herhalde bu şey. Nicel olmanın ötesine geçen bir şey. Yani
nerede yer alıyor gerçeklik kavramı burada,
dizgede? Gerçeklik kavramı şeyden.
Yani her şeye yükleyebilirsiniz. Hani saltıkta da koyarsınız. Eşleyebiliriz de.
Hepsi. Yani gerçek olarak. Bütün logos.
Bütün logosun kendisi.
İdeal.
Ya da ideal.
İdealin nesnesi.
Evet. Çünkü bu kitabın en son kategorisi ne? İdea değil mi? En son bölümü. Saltık idea. Yani o işte şey. Burada söylediği şey, kim bir sezginin ya da algının doğruluğuna ya da tasarım nesnesiyle bağdaşmasına gerçeklik derse, gerçeklik o tasarımla realitenin bağdaşması. Bundan böyle diyor, en azından yani burada bu bağdaşmaya gerçeklik derse, bundan böyle en azından felsefenin nesnesi ve ereği, felsefenin nesnesi ve ereği nedir?
Gerçeklik.
İdea. Nesnesi ve ereği. Yani felsefe dediğimiz zaman mantık bilimi o felsefenin asıl özü. Felsefe din felsefesini de kapsıyor, doğa felsefesini de kapsıyor. Tamam ama yine de felsefenin bütününde düşündüğümüz zaman onun nesnesi ve ereği idea. O zaman diyor felsefenin nesnesi ve ereği olan şey için bir anlatımdan yoksun kalır. Onu oraya harcamayın diyor. Yani benim tasarımımla olgunun bağdaşması doğruluk diyor Hegel. Gerçeklik değil. Benim tasarımım şu, Aristoteles 199'da öldü. Realite, Aristoteles'in 199'da ölmüş olması. O zaman benim tasarımım doğru. Tasarıma gerçek sıfatını yüklemeyin diyor. Çünkü gerçek sıfatı var olana aittir ve tasarım ise var olan değildir. Tasarım her şeyden önce bilinçte olduğu için sonlu. Aynı zamanda da şey, oluşta olduğu için sonlu. Yani bilinçte olduğu için sonlu çünkü benimle birlikte yok olacak o tasarım. Ya da ben onu iki dakika sonra unutacağım. Ya da başka bir şey.
Hani bilinçte olmasıyla zaten mutlaka bir karşıtını, kendi dışında olanı koymasıyla sonlu olan bir şey olmak durumunda.
Bir daha söyle, bilinçte olan ne?
Bir de dışarıda olanı gerektirdiği real için orada zaten sonlu ve belirlenimli olmak durumunda bilinçli.
Peki,
zaman tersini de konuşamaz mıyız?
Dışarıda olmak ne
yani
demek?
Dışarıda olması ancak bilinçli olmasıyla söz konusu olabilir. Ona
bilinç
dışarıda diyemezsin.
Zaman kendisinde olanı evet kavramıyla tam bir kavram olarak birlik içinde alan değil.
Bilinç. Niye tam tersine bilinç kendisinde olanı kavram olarak alan bir şey. Kendisinde potansiyel olarak o kavramı taşımıyorsa dışarıda da hiçbir şey yok. Yani tam Kant oluyorsun onu söylemekle sen.
Hayır. Ama bu bilinç dediğim bu değil. Yani. Sen söylediğin şey.
Tam Kant oluyorsun. Kant oluyorsun. Kant
oluyorsun. Yani bu söylediğin usul aslında. Bunu yapıyorsa
evet.
Usallık altında demek. Ama bilinçte ise bunu yapmıyor demek.
Bilinçte kalıyorsan Kant oluyorsun.
Evet. Bilinçte kalırsan.
Bilinç
ama bilinçte
daima dışarıda kendinde, dışarıda olan, yani nesnesini dışarıda bırakan bir şey olarak olmak durumunda.
Niye dışarıda olması ve içeride olması nasıl belirliyorsun? Yani iç ve dışı ben bir olarak alıyorum. Yani dışarıdaki ile içerideki farklı bir şeyler
bilinçle
değil.
Bilinçle bakmıyorsun demektir.
Bir olursa o zaman Kant olur. Yani
hayır.
Ayırmak gerekir aynı zamanda.
Tabii ki hem de aynı zamanda ayırmak gerekir.
O zaman o ikisini de yapıyor.
Tamam ikisini yapıyorsa ben de ikisini de yapıyorum.
O zaman devam edelim. Burada gerçeklik, doğruluk konusu tasarım ve nesnesi arasındaki ilişkiyi ilgilendiriyor. Aslında bu tanım Kant'ın Arius'un eleştirisinde var. Ya, muhtemelen Kant'tan başkaları da, Kant'tan daha başka düşünürler de, yani Wolff falan da kullanmış olabilir. Kullansın. Tasarım ve nesnesinin bağdaşması gerçeklik. Almanlar ona Wahrheit diyorlar ve şey demiyorlar. Yani orada Almanca'da da sorun var. Almanlar ona Richtigkeit demiyorlar. Truth diyor. İngiliz de ona truth diyor ve ama orada demek istediği şey ontolojik değil, fenomenolojik bir şey. Ya da tasarım fenomenal. Bunu bile düşünebiliyoruz değil mi? Bilinçli olan her şey fenomenal. Yani şu bilinci kendisi fenomenal. Öyle diyebiliriz. Hatta bilinçte olan kavramın kendisi bile
bilinçle çıkartıyor.
Evet. O bile fenomenal dersek onun bilince ait olduğunu söylemiş oluruz. Yani saltık idea bilinçten ayrı olarak bilinç dışında da var olan bir şey. Bu nesnel düşünce konumuza ilgili. Yani bilincimizdeki içerik ya düşünce ya da kavram bilincimizde olduğu ölçüde fenomenal. Öznel. Ama o öznelliğin ya da o öznelliğin dışında nesnel varoluşu da var ve o da görgücülük orada bir problem yaşıyordu. Dış realitenin varlığından kuşku duyuyordu. Ya dışsal ya Berkeley falan mesela dışsal realite var mı gerçekten diye bir soru kuşku yaşıyorlar. O Locke'ta da var, David Hume'da da var, hepsinde var. Bütün görgücülerde var çünkü onlar dışsal realiteyi şey yapamıyorlar, çıkarsayamıyorlar. O konuya girelim mi?
Bilinçli olan her yargı şey
yargı ile evet, evet.
Peki realite kavramı
evet. İşte onun için yani bilinçli olması, bilince alınmış olması onu fenomenal yapıyor ya da sonlulaştırıyor.
Sadece ve sadece bilince ait bir şey ise fenomenal.
Doğru. Bilinçli olan da sadece bilince ait. Yani ben düşünüyorsam ama benim düşüncemden ayrı olarak da bir varoluş taşıyorlar. Platon'un iddiaları onun için önemli. Yani güzellik benim bilincimde düşündüğüm zaman fenomenal bir şey. Yani tasarımsal bir şey. Sonlu bir şey. Ama güzellik ideası o nesnel varoluşu taşıyor. Platon'un ideasının anlamı bu. O zaman o fenomenal değil. O ideal ya da o gerçek varlık. Real diyebiliriz ona ama realle duysalı anlamama koşuluyla. Yani real sözcüğü genellikle duysalı çağrıştırıyor normal bilinçte. Ve o şey bizim için problem yaratmamalı.
Peki bir öneri bir öneri gerçek olabilir.
Önerme değil.
Doğrudur.
Ya da önerme mi?
Önerme doğrudur.
Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Yargı gerçektir, önerme doğrudur.
Şimdi tam ona geliyoruz. Hegel yargının gerçek olmadığını söylüyor. Çünkü diyor yargıda tasarım ve evren nesnesi birbirine uyuşmaz. Ya da özne ve yüklem birbirine uyuşmaz.
Nitel yargıda.
Tabii. Genel olarak yargıda, yani sadece nitel yargıda değil. Şimdi
kavramın yargısında
gerçeklik, gerçeklik kavram ve realitenin çakışmasıdır diyor. Gerçekliğin gerçek anlamı bu. Yargı bunu sağlamıyor. Yargıda bir çakışma var, yani özne ve yüklem arasında bir çakışma var. Özne, ona bakalım. Şimdi. Burada ek 172 paragraf 172'deki ek de o sende var değil mi? Var. Doğruluk ve gerçeklik gündelik yaşamda çoğu kez eş anlamlı olarak kullanılır ve buna göre sık sık yalnızca doğruluğun söz konusu olduğu yerde bir içeriğin gerçekliğinden söz edilir. İçeriğin gerçekliğinden söz edilir. Doğruluk tanımını veriyor. Yalnızca tasarımlarımızın içerikleriyle biçimsel bağdaşmalarını ilgilendirir. Tasarımlarımızın ve içeriklerinin bağdaşmaları. Yani ben Aristoteles 199'da öldü dediğim zaman bu tasarım. İçerik ne? Olgunun kendisi. Gerçekten realitede de 199'da öldüğü saptanıyorsa kayıtlara falan, olimpiyat kayıtlarından geliyor ya da biyografilerden geliyor. O zaman buna doğru diyeceğiz diye geldi. Buna karşın gerçeklik ise nesnenin kendi kendisi ile eşdeğişte kavramı ile bağdaşmasından oluşur. Şimdi nesnenin kendi kendisiyle bağdaşması dediği şey zor ya da biraz tuhaf bir anlatım değil mi? Bir nesne kendi kendisiyle bağdaşır mı? A ile bağdaşır mı? Ya da insan insanla bağdaşır mı? Ya da bir olgu kendi kendisiyle bağdaşır mı? Şimdi örnek...
Bağdaşır tabii benim anladığım, yani buradan anladığım şey insan, insan kavramıyla bağdaşan bir insandan söz ediyor.
Tamam, tam dediğimiz, ona gerçek
diyeceğiz. İdea dediğimiz şeyler işte tam...
Evet, İdea neydi? İdea kavram ve realitenin birliğiydi. İdea, saltık idea. Burada açarsak paragraf 213'te açtık mı? Evet. İdea kendinde ve kendi için gerçek olandır. Yani kavram ve nesnelliğin saltık birliğidir. Kavram ve nesnelliğin birliği diyor.
Aslında buradaki nesnesinin de kendisi olması, da kendi için olması demek artık kavramın ve nesnesinin tam bir birliği.
Yani kavram ve nesnesi, şimdi bu öyle bir şey ki biraz fantezi gibi bir şey. Eğer bir insanın gerçekliğinden söz ediyorsak ya da gerçek insandan söz ediyorsak, gerçek insan, real man ya da her neyse, o insanın realitesinin yani varoluşunun kavramına bütünüyle ve bütünüyle çakışmış olması gerekir. Yani öyle bir...
Belirliklerini taşıması gerekir.
Şu anlama geliyor. O insan öyle bir insan ki fiziksel olarak o insanın hücreleri eskimiyor. Hiçbir aşınma, eskime, yıpranma taşımıyor.
Çünkü o hep ideal formu.
Evet. Evet. Yani ideal insan denen şey ya da gerçek insan denen şey realitesi ve kavramı tam olarak çakışan.
Ben şey olarak anlıyorum, bütün edimselliği aynı zamanda yani potansiyellerin açığa çıkması her alanda.
Doğru, o da var. Yani,
tek fiziksel değil. Bence
bilgisi de tam olarak. Tabii.
Ama insan yani, kavramında doğaya, doğa kategorisiyle bağlı olarak o sonluluğu ve o yıpranmayı zaten
taşıyor olması mı gerekir? Belki de. Yani o konuda şey yapamam, itiraz edemem. İnsan yaşlanmaması insan kavramına aykırı olabilir. Ama ben kolaylık olsun diye o benzetmeyi...
Kolay anlayalım diye.
Evet, o yüzden verdim. Ama ona hemen şeyi eklemek gerekir. Gerçek insanda bilgi yetisinin, sadece bilgi yetisinin evet, değil ama estetik yetinin ve moral yetinin de tam gelişmiş olması. Yani tam özgür insan, estetik olarak tam gelişmiş, tam duyarlı insan ve bilgi olarak da tam olarak açılmış, yani gerçeğin bilincini, gerçek bilinci taşıyan bir insan, gerçek bir insan, öyle bir insan şey, yaşlanmamalı bence.
Tamam. Eski insan, insan örneğinde bu imkansız görünüyor ama.
Ama klasik bir eser
öyle için öyle bir yargı koyabiliriz ki belki de özne ile yüklem arasında birebir tam bir uyum vardır.
Evet, o zaman gerçek yani olacak. Işte,
o zaman bu gerçek olmaz.
Olur. Yani Pisagor teoremi...
Yani en azından olasılık olarak...
Hayır, doğa yasaları ya da geometrinin teoremleri. Bunlar tasarımsal şeyler. Teorem tasarım. Ama aynı zamanda realitede de varlıklarından söz ediyoruz. Orada şey var. Burada ideada söylenen şey. Kavram ve nesnelliğin saltık birliği. Bu gerçek. Geometri gerçek. Doğa yasaları gerçek. Yani bilim olarak düşündüğümüz zaman fizik bilimi eğer tam olarak insan bilincinde açılmışsa fiziğin kavramsal yapısı, doğanın kavramsal yapısı o zaman ona da gerçek diyeceğiz. Doğru değil. Yani sadece doğru demek yeterli değil.
Ama aynı zamanda doğru da. Öyle mi?
Aynı zamanda ne olur o zaman? Yani zaten doğruyu kapsıyorsa doğru demek o zaman yeterli olmayacak. Yani yanlış olmayacak ama durumu anlatmak için zayıf olacak.
Doğrudan fazla bir şey.
Bu insan doğrudan daha fazla. Sonsuzluğu
Evet, evet.
Sonsuz.
Sonsuz. İyi mi?
Ya klasik bir eser içinde, bir beste için ya da güzel bir tablo içinde aşağı yukarı, yani o klasik olmasının ardında imlenen şey o kavramına, o güzellik ya da estetik kavramına tam uygunluğu.
Şöyle bir örnek versen pardon sözünü kestim. Platon insandır yargısı. Gerçek mi? Doğru mu?
Doğru.
Doğru olduğunda şüphe yok. Aynı zamanda gerçek.
Yani gerçek olmadığı anlamındır doğru dedim. Çünkü Platon eksik bir insan. Kavramına uygun değil. Yani kölelerin varlığını kabul ediyor. Öyle. Ve şey değil, bilgisi yeterli değil. Ne geldi öyle?
Michael Jackson olacaktı ama
Michael
Jackson...
O idare gidiyordu belki. En beyaz.
İdeal zenci.
Yani beyazlıkta beyazlıkta bağlıydı.
Evet.
Saat
10 oldu. Doğru. O zaman yargı konusu gerçekten önemli ve bütün bu konuştuklarımız aslında yargının kendi kapsamında ve gerçeklik ve doğruluk konusu da yargıyla şey. Aslında bu konuyu biz daha önce konuştuk defalarca ama asıl yeri burası.
Yapay zeka. Sezgin, yapay zeka ile nasıl kurarız bu şeyi? Düşünüyor musunuz? Kavramsal şeylerde bağlı.